Ayrım 21.
Kort Tiyatrosu mevsimlik açılışını Gençliğit oyunuyla yapıyordu. Wes'le ben Mr. ve Mrs. Manningham oynayacaktık. Bu oyun filme alınmış, Manninghamları Charles Boyer ile Ingrid Bergman, İrlandalı hizmetçi kızı da Angela Lansbury oynamıştı. Kuzenim Erdem o sıralarda Chicago'da konsolos yardımcısıydı. Oyunu izlemeye Beloy'a geldi. Onun sahneye, orta oyunu gibi konuş şeklini çok beğendi. Oyun bitince artistlerin dinlenme odasına geldi. Şirin deli taklidi yapıp da o usturayı kocanın yüzüne tuttuğunda inan ki korktum. Seni gerçekten deli sandım dedi. Bir yıl sonra Yale'den mezun olduk ve New York'a taşındık. Greenwich Village'ın ara sokaklarında tek odalı, bir zamanlar ahır olan bir daire tuttuk. Wesley artist ajantalarını gezip iş ararken ben de mankenlik yapıp evi geçindiriyordum. Sonuçta Wes televizyonda roller almaya başladı. Onun bir oyundan aldığı para, benim mankenlik yaparak bir ayda kazandığım kadardı. Kıt kanaat geçiniyorduk ama sevişiyorduk ve mutluyduk. Evleneli 5 yıl olmuştu. Artık bir çocuğumuz olsun dedik. Hamile kalır kalmaz bebek hazırlıklarına başladım. Odanın bir köşesinde küçük bir girinti vardı. Oranın duvarlarını kağıtlayıp beşiği koymak üzere düzenledik. Hemen küçük mavi patikler, başlıklar örmeye başladım. Bir yandan da ne olur Allah'ım bana babasına benzeyen gür sarı saçlı, büyük mavi gözlü bir erkek çocuk ver diye dua ediyorum. Ne yazık ki hamileliğim problemli oldu. Sürekli kanamam olduğundan ilk haftalarda doktorum yatmamı önerdi. Ama paraya ihtiyacımız vardı, o nedenle mankenliğe devam etmek zorundaydım. O sıralarda babam gazete muhabiri olarak Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'la New York'a geldi. Bayar Birleşik Devletleri hem resmi bir ziyaret hem de bir Amerika turu yapmak için gelmişti. Yeni Sabah gazetesinin sahibi de orada köşe yazarı olan babamı ziyareti ayrıntılarıyla gazetesine bildirmesi için New York'a yollamış. Muhabirlik hiç yapmamış olan babam da sırf beni görmek için işi kabul etmiş çünkü en son Paris'te görüştüğümüzden bu yana 7 yıl geçmişti. Babamı gördüğümde çok şaşırdım. Ne kadar yaşlanmıştı. O canlı yürüyüşü kalmamıştı. Neredeyse ayaklarını sürüyecekti. Babamı arkadaşlarımla tanıştırmak için tek odalı dairemde partiler verdim. Onun için alışverişlere çıktım. Ona New York'u gezdirdim. Tabii bütün bu koşuşturmalar hamilelik durumuma hiç yaramadı. Babam New York'tan ayrıldığı zaman bende şiddetli bir kanama başladı. Doktorum derhal yatmamı ve kesinlikle yataktan çıkmamamı söyledi. Ben de mecburen mankenliği bıraktım ve Doktor Spock'ın kitabını alıp yatağa girdim. İşsizlik sigortası çekimi imzalayıp almak için gideceğim gün kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Paraya ihtiyacımız vardı ama yataktan çıkmaya korkuyordum. Ne yapmam gerektiğini Wes'e sordum. Beni gitmekten alıkoymasını umuyordum. Sakın kımıldama, ben bir şey satarım, gerekirse hırsızlık yaparım. Yeter ki sen yat demesini bekliyordum. Ama hayır, o her zamanki gibi sorumluluğu üzerine almamayı yeğledi ve nasıl istersen öyle yap sevgilim dedi. Yataktan kalktım, giyindim, metroya bindim. 30 dolarlık çekimi alabilmek için bir de dik merdiven tırmandım. O gece karnıma öyle şiddetli ağrılar girdi ki sabah beni Wes hastaneye kaldırdı. Bütün bir gün şiddetli sancılar çektikten sonra bebeği düşürdüm. 4,5 aylık Jen'in içimden kaymış, doktorumun ortağı ki şimdiye kadar hiç görmemiştim, yetişti ve Jen'ini bacaklarımın arasından alırken kese patladı. Ben ne olur göreyim diye bağırınca düşüncesiz doktor tümüyle oluşmuş Jen'ini bana gösterdi. Çığlık atıp ağlamaya başladım. Oğlan olduğunu da öğrenince sanki içimde bir şey patladı ve ölecekmişim gibi geldi bana. Wes'i bir şeyler almak için eve göndermiştim. Hemen telefon ettim ve boğulur gibi "Oğlumuz öldü, onu kim bilir nereye attılar?" dedim ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya devam ettim. Çocuğumu kaybetmek beni derin bir ruh çöküntüsüne itti. Bu felaketin nedenini Wes'te bulmaya başlamıştım. O gün yataktan kalkmasaydım, o dik merdivenleri tırmanmasaydım, sokağa çıkmama izin vermeseydi bebeğimi kaybetmeyebilirdim diye düşündüm. Ama şimdi bebeği aslında niye kaybettiğimi biliyorum. Benim kan grubum RH negatifti. 1954'te ise tıp bilimi gebelikte kan grubunun ne kadar önemli olduğunu bilmiyordu. Doktorum benden bir defa bile kan alıp grubumu saptamayı akıl etmedi. Sonunda hastanede bu konuyu "çocuk zaten yaşamazdı" diye haince kapadılar. Çocuğumu kaybetmem evliliğimin de bitmesine neden oldu. O zamana kadar Türkiye'ye dönmeye, ailemi görmeye pek gerek duymamıştım. Şimdi ise ailemle olmaktan başka bir şey düşünemiyordum. Durumu babama yazınca o bir gemiyle İstanbul'a dönmem için bana bilet gönderdi. Veste gitmemi destekledi. Ülkene dönmen, ailenle olman sana iyi gelecek. Beni merak etme, kendime bakarım, sana da her gün yazarım dedi. Yolculuk 3 hafta sürdü. Mis gibi deniz havası ve dinlenmek beni manen, maddeten tedavi etti. 1 Haziran sabahı erkenden limana girdik. O saatlerin buğusu arasından İstanbul'un minareleriyle, kubbeleriyle görünen şahane silüeti özlem dolu günlerimden yaşlar akıttı. Şilep rıhtıma yanaşmak ve yükünü boşaltmak için açıkta sırasını beklerken ailem liman müdürünün motoruyla Şilep'e yanaştı. Müdür Galatasaray'dan babamın sınıf arkadaşıymış. Bütün aile oradaydı. Gülüyorlar ve bana el sallıyorlardı. Babam yeni eşi Fatma'yla, ablam Remi'de entelektüel bir banker olan 4. kocasıyla, Hakkiye teyzem, Aliye teyzem ve sevgili Suat dayım, eşim Mizu ile, Yivet'le olan evliliği 1 yıldan biraz fazla sürdü, ayrıldılar. Dayım hemen Mizu ile birleşti. Ama artık yeniden nikaha gerek görmeyip, sonuna kadar beraber yaşadılar. Hepsi oradaydılar. Karaya çıktığımda üvey annemin bütün aileyi öğle yemeğine davet ettiğini duyunca çok sevindim. Sofrada tabağımdaki balığı görünce hayretle sordum. En sevdiğim balığın barbunya olduğunu nereden bildiniz? Üvey annem eşine hayran hayran bakıp, baban söyledi dedi. Babam şarap kadehini kaldırarak, hoş geldin kızım, seni tekrar aramızda görmek büyük mutluluk diyerek sevincini belirtti. Şakirler de kadehlerini kaldırıp, hoş geldin Şirinaki, hoş geldin diye katıldılar. Ah eve dönmek ne güzeldi. Suat dayım, Şangri'la, Şangri'la diyerek şakımaya başladı. Oh anneme kavuşmak ne güzeldi. O yaz kirada olduğu için Büyükada'daki eve gidemedim. Kiracının bizlere sormadan bahçedeki ağaçları kestiğini, açılan boşluklara voleybol kortları, ping pong sahaları ve küçük bir luna park yaptığını söyledikleri zaman dehşete düştüm. Evet, adam çarpışan arabalarıyla, çocuklar için küçük atlı karıncasıyla bahçemizi tam bir luna park yapmıştı. Herkes bu lanet adamı bulduğu için Ahmet enişteyi suçluyordu. O nedenle adaya gideceğime, babamla Fatma'ya gitmeye karar verdim. Fatma, Kızıl Toprak'ta annesinin muhteşem beyaz ahşap köşkünde oturuyordu. Köşkün büyük bahçesi kocaman ağaçlar ve rengarenk ortancalarla kaplıydı. New York'taki tek odalı dairemden mankenlik yaparak 2 kuruş kazanmaya çalışmaktan, o koca proları dişlerinin arasından düşmeyen ve biz mankenleri sadece beyinsiz birer vücut gibi gören kaba patronlardan sonra periler diyarına gelmiş gibiydim. Yaşamın bu kadar güzel olabileceğine inanmıyordum. Doğrusu böyle karşılanmayı da beklemiyordum. Üstelik de kendimi yeni bir ailenin göz bebeği olmuş buldum. Hizmetçilere varana kadar bütün ev halkı gözümün içine bakıyor, bir dediğimi iki etmiyordu. Evin arka tarafında bahçedeki mor salkımlara ve meyve ağaçlarına bakan 1. kattaki odayı bana vermişlerdi. İlk gece masif mağundan yapılmış geniş karyolada, serin keten çarşaflar arasında, yeşil panjurlardan sızıp odama gelen manolya kokuları içinde uyudum. Bu durumu ve güzelliği Greenwich Village'deki tek odalı dairemle kıyaslamadan edemedim. Fatma'nın hayatta en büyük isteği babamı memnun etmek olduğundan bana iyi bir anne olmak için çırpınıyordu. O nedenle üstüme esvaplar mı dikmedi, mendiller mi işlemedi, elbiselerimi ütüleyip Fransız hizmetçiler gibi yatağımın üzerine mi sermedi, hatta ayakkabılarımı parlattığı bile oluyordu. Odamdaki vazolarda daima taze çiçek bulunduruyordu. Sabahları kahvaltı tepsimdeki kızarmış ekmeklerin sıcak ve gevrek olmalarına dikkat ediyordu. Bunlar kendi annemin ömrümce bana bile bile yapmadığı şeylerdi. Annem yalnızca bizim sanatsal, entelektüel ve ahlaki bakımdan iyi yetişmemize özen gösterdi. Yoksa anneliğin asıl görevleri onu hiç ilgilendirmezdi. Dolayısıyla Fatma'nın bana yaptığı anneliğin keyfini yudum yudum çıkarıyordum. Aynı zamanda görüyordum ki böyle yetişmiş olsaydım, şımarık mı şımarık, yazıya çiziye pek ilgi duymayan bir tip olacaktım. Anneme minnettardım ama Fatma'yı olduğu gibi seviyor ve bana yaptıklarının da kadrini fazlasıyla biliyordum. Bu sihirli yaz ailemin ve arkadaşlarımın gösterdiği aşırı ilgiyle rüya gibi geçiyordu. Beni evlerine davet ediyorlar, şerefime partiler veriyorlar, Boğaz'daki ünlü restoranlara balık yemeye götürüyorlardı. Kapalı çarşı gezilerini Hakkiye teyzemle yapıyorduk. Çünkü Hakkiye teyzem oranın girdisini çıktısını iyi biliyordu. Oralardan topladığı antika kemer tokalarını eski Türk işlemelerinden yaptığı el çantalarının üzerine fermuar olarak kullanıyordu. Bu konuda öncüydü. Yaptığı çantalar eşsizdi. Ondan önce hiç kimse ülkenin her yöresinde bulunan bu şahane eski işlemelerden yararlanmayı düşünmemişti. Çay partileri düzenliyor, yaptığı nadir çantaları arkadaşlarına gösteriyor, hepsi de bayıla bayıla satın alıyorlardı. Kazandığı parayla Anadolu köylerine gidip çeyiz sandıklarından eski işlemeler bulup alıyordu. Hakkiye de kardeşleri ve kızı Füreya gibi sanatçıydı ve sanatını bu yolla sergiliyordu. Kapalı çarşı gezintilerimizden sonra Hakkiye teyzemle Mısır çarşısında yemek yerdik. Sonra da Füreya'yı ziyarete giderdik. Verem'den kurtulup İsviçre'den dönen Füreya seramikçi olmuştu. Her zaman nazik Füreya bizi koton bir pantolon ve bol bir gömlekle karşılar, Harbiye'deki büyük apartmanının arka tarafındaki atölyesine götürürdü. Buraya Paris'ten kocaman bir fırın getirtip kurmuştu. Bu yarım tonluk canavar apartmandan içeri ancak bir pencerenin kasasıyla birlikte sökülmesiyle girebilmişti. Füreya'nın yapmış olduğu seramik fincanlardan kahvemizi içerken etraftaki öbür yapıtlarını seyretmekten zevk alırdım. Her gittiğimde hayran olduğum yeni bir parça olurdu. Çünkü Füreya durmadan çalışıp yeni teknikler, yeni biçimler arardı. Leysin'de sanatoryumda tedavi görürken ilgilendiği bu sanat dalını keşfedince Füreya bambaşka bir kadın oldu. Sosyetenin şık bir elemanından sanat dünyasının ciddi bir ustasına dönüştü. Değerleri değişince yaşam tarzı ve arkadaşları da değişti. Kocası Kılıç Ali durumdan hiç memnun değildi. O karısının eskisi gibi güzel bir ev sahibesi olmasını istiyordu. Yemek davetleri versin, şimdiye kadar olduğu gibi yemekten sonra iskambil oyunları oynansın, yani bir kil çılgınlığına Füreya'nın sanatını böyle nitelendiriyordu, uğraşmadan önceki gibi olsun istiyordu. Hele şimdi karısının atölyesine kapanıp bütün gün çalışmasını ve yeni edindiği arkadaşlarını hiç beğenmiyordu. O yaz ikisinin arasında müthiş bir gerginlik sezdim. Birkaç ay sonra da Kılıç Ali eniştem, 19 yıllık evliliğini ve Füreya'yı yazı masasına bıraktığı kısa bir notla terk etti. Füreya da her şeyini haraç mezat satıp Şakirpaşa apartmanının zemin katında kendine bir seramik atölyesi kurdu. O gün bugündür hep çok çalışıp yaşamını sürdürdü. Türkiye'de ve Avrupa'da birçok sergiler açtı. Türkiye'nin en önde gelen seramikçisi olarak uluslararası ödüller aldı. Kızıl Toprak'tan şehre indiğim zaman hala Berger'in eski apartmanında yaşayan Aliye teyzemi ziyaret ediyordum. Orasını Christian Berard'ın, Shiloh'un Deli Kadını oyununun dekorunu anımsatan inanılmaz bir atölye haline getirmişti. İnsanlar onun yaptığı sarı vodkadan içmek için günün her saatinde geliyordu. Godfrey Godwin'in dediği gibi damı görmüş, olağanüstü mutfağına girildiğinde bir büyücünün kaplarını andıran kavanozları, konserve kutuları ve orada yaşayan ruhsal dengeleri bozulmuş güvercinler. Kapısını birkaç kez vurduktan sonra, çünkü zili hiç işlemezdi, teyzem kapıda görünürdü. Her zaman olduğu gibi aşırı makyajlı, darmadağınık saçları da kumaş kırpıntılarıyla tutturulmuş olurdu. "Gel benim Şirinakim" diye beni oturma odasına çekerdi. "Bak sana ödül kazanmış büyük şairimizi tanıtayım" derdi. Aliye teyzeme hem ünlü hem yeni filizlenen aktörler, aktrisler hem de Robert Kolej'den profesörler ziyarete gelirdi. Onun sanatı, kişiliği, hafif uçukluğu, bohem yaşam tarzı bütün bu değerli insanları etkiliyordu. Örneğin aynı zamanda İngilizce hocaları olan yazar Godwin ile Summer Boyd, Aliye hakkında sık sık yazarlardı. 1974'te yayımladığı İstanbul'da Dolaşırken adlı kitabında Hilary Summer Boyd şöyle yazar. Aliye'nin evi yerel sanat arenasının en civcivli, en delişmen merkeziydi. O inanılmaz apartman dairesi her zaman için kitabı hiç yayınlanmamış edebiyatçılar, piyesleri sahne yüzü görmemiş oyun yazarları, bir tek resmi bile sergilenmemiş ressamlarla dolup taşardı. Çoğumuz Aliye'nin evinin ulusal bir anıt olarak ilan edilmesini ve Aliye'nin Eskibeyoğlu'nun kraliçesi olarak sonsuza dek hüküm sürmesini isterdik. Oturma odasına vardığımızda Aliye teyzem, orada bulunan başka bir misafirin yardımıyla Berger'in piyanosunun yanındaki tahta sandığın üstünde duran 20 litrelik damacanadan bana kendi yapmış olduğu sarı vodkadan ikram ederdi. Koca şişenin üstü çiçek ve hayvan çıkartmalarıyla, boğazı da çingene pembesi tafta kurdeleden bir fiyonkla süslenmişti. Piyanonun üzerinde Berger'in Çıtra Divaryus'unu çalarken gösteren bir boy portresi vardı. Her tarafta içleri dolu sigara tabloları, yarı içilmiş bira ve konyak şişeleri dururdu. Her zaman olduğu gibi Aliye teyzem çok içki ve sigara içerek karmaşa içinde yaşıyor ve saat denen buluşun yaşamına hükmetmesine kesinlikle izin vermiyordu. Avlunun öbür yanında yaşayan komşuların dediğine göre gecenin üçünde incecik bir gecelikle elinde içki şişesi küçük mutfağına geliyor ve eski zamanın demir ütülerine gravür yapıyormuş. O ütüler bana Bağdat'ta gördüğüm kuyrukları havada siyah akrepleri anımsatırdı. Zaten bütün yaşamı bir kargaşa içinde geçmişti. Ama önde gelen Avrupa eleştirmenleri tarafından da beğenildiğini öğrenince daha bir gevşemişti. 1954'ün kışında benim İstanbul'a gelişimden az önce Yapı Kredi Bankası halkla ilişkiler amaçlı sanatsal bir yarışma düzenledi. Jüri olarak sanat dünyasının en parlak adları olan Sir Herbert Read, Lionel Venturi ve Paul Ferens seçildi. Yarışmaya katılmaya karar veren Aliye, büyük bir tuval, fırçalar ve yağlı boya aldı. Onun ilk yağlı boya çalışması olan bu tabloda, büyük bir güneş, dünyanın geniş bir arazi parçası üzerinde, etrafındaki halelerle adeta dönüyor, yuvarlanıyor ve doğaüstü bir şiddetle patlıyordu. Teyzemin bu resminin yarışmada birinciliği kazanması, sanat dünyasında resmin konusundaki gibi bir patlama yaptı. Yarışmaya katılan, kendilerini kanıtlamış ressamlar buna fena halde bozuldular, öfkelendiler. Aldatıldıklarını ve jüri üyeleri tarafından aşağılandıklarını öne sürdüler. Ünlü ressam Bedri Rahmi, "Aliye yerini bil" diye bir eleştiri yazısı yazdı. Her ne kadar Aliye'yi iyi bir gravürcü olarak kabul ediyorlarsa da, haklı olarak onun ressam olduğunu düşünmüyorlardı. Bu olağanüstü olay, Aliye'nin ününe ün kattı ve onu sanat dünyasında egemen yaptı. O yaz sevgili Suat dayıcığımı da Boğaz'a gidip gördüm. Kandilli'de bir yalıda oturan Karadenizli bir armatörün yanında çalışıyordu. Suat dayım kimin yanında çalışırsa çalışsın, patronunun daima yakın arkadaşı, sırdaşı, kadeh tokuşturduğu dostu ve danışmanı olurdu. Onlara davranış ve görgü kurallarını öğretir, hayatın hakkını vererek dolu dolu yaşamanın felsefesini savunurdu. Suat dayımı yanında çalıştıranlar, onun bağımlısı olurlar, onsuz yapamazlar, onu hep yanlarında isterlerdi. Vakitlerini hep onunla geçirmek istediklerinden, zavallı Suat'ın kendine ayıracak zamanı kalmazdı. Viyana'da eski bir Abwehr ajanı olan Willy Hamburger, Suat dayımı çok iyi tanırdı. Bana bir gün, "Suat ender bulunur bir insandı. Başkalarına kendinden çok şey verirdi. Dostlarının, ahbaplarının dertleriyle, kendi problemi gibi içtenlikle ilgilenirdi. Arkadaşlar genellikle onun bu aşırı iyiliğinden, cömertliğinden yararlanır, onu istismar ederlerdi. Çalışmasının karşılığını tam olarak almasa bile, bunu patronlarına belli etmeyecek kadar centilmendi. Daima aldığından çok daha fazlasını vermiştir," dedi. Ayşe teyzemin adadaki Şakir Paşa Köşkü'ne gidemediği için üzüldüğünü gören Ahmet eniştem, yine Büyükada'da İskele'ye yakın, tam denizin üstünde kâgir, sevimsiz bir evi ucuza düşürüp satın aldı. Bence evin yalnız iki iyi tarafı vardı. Birincisi hemen önündeki rıhtımdan denize giriyorduk. İkincisi de eve giden yol, iki tarafı ağaçlıklı, şirin, güzel bir çarşıdan geçiyordu. Karşılıklı manavlarda rengarenk meyve ve sebze sergileri görülecek şeydi. İnsanın içini açıyordu. Adada gidecek bir yerim olduğu için memnundum ve tabii Ayşe teyzeme gidip birkaç gece kaldım. Oğlu Erdem hala Chicago'daydı. Ama kızı Nermidil ile beraber olduk. O da mühendis ve profesörle evlenmiş ve pek tatlı bir oğlu olmuştu. Ah, benimki de yaşasaydı ne olurdu? O yaz evli olmama karşın erkekler etrafımda dört dönüyorlardı. Dönemin dedikodu yazarı Adalet Cimcoz yazacak yeni bir konu bulmuştu. Kendine özgü tarzıyla benim hakkımda, İstanbul semalarında bir kuyruklu yıldız göründü. Kuyruğunun değdiği her şeyi yıldız tozuna buluyor. Bir gece moda kulübünde danslı bir akşam yemeğinde dans ederken lame sandaletlerimi çıkartıp Marmara Denizi'ne fırlattım. Jim Jones hemen ertesi günkü yazısında benden çıplak ayaklı kontes diye söz etti. Yaşamımın hiçbir devresinde o yazki kadar arandığımı, beğenildiğimi ve şımartıldığımı anımsamıyorum. Yaşadığım bu peri masalında elbette beyaz atlı bir şehzade olacaktı. O şehzade sıcak bir Temmuz gecesi, verdiğim danslı bir davete bir arkadaşım tarafından getirildi. Esmer, iri kıyım, 40 yaşlarında yakışıklı bir bekardı. Bu bey ya da şehzade birkaç kez benimle dans etmek istedi. Ama dansa başlar başlamaz başka erkekler gelip dansımızı kesiyorlar ve beni kapıp dansa devam ediyorlardı. Bozulduğunu anlıyordum. Çünkü dans pistinin kenarında durdu ve siyah, büyülü gözlerini hiç üstümden ayırmadan bütün gece beni seyretti. Parti hemen hemen sona eriyordu, misafirlerimin çoğu gidiyordu. Yanıma gelip, ''Kalan misafirlerinizle benim deniz kenarındaki evime buyurmaz mısınız? Mehtap'ta yüzer, sonra da bir şeyler içerdik.'' diye önerince, henüz gitmemiş olan arkadaşlarım el çırparak sevinçle kabul ettiler. Bahçe kapısına arabaların durduğu yere doğru yürüdük. Şehzade elimden tuttuğu gibi kimsenin arabaya binmesine fırsat vermeden beni üstü açık Jaguar'ına attı ve hızla uzaklaştı. Öbür arabalar bizi epey arkadan izliyordu. Meşhur Çamlıca Tepesi'ne çıktık. Bütün İstanbul ayaklarımızın altındaydı. Boğaz, mehtabın altında gümüş bir kurdele gibi parlıyor, minareler ve kubbeler şehrin inanılmaz güzellikteki süliyetini sergiliyordu. Manzara karşısında soluğum kesildi. Teatral bir tonda, ''Bu anı sonsuza dek götürmek için şu anda ölmek istiyorum.'' dedim. Şehzade hiçbir şey söylemeden beni hoyratça kendine çekti ve öyle ateşle öpmeye başladı ki nefes alabilmek için onu itmek zorunda kaldım. ''Özür dilerim.'' dedi. Kendime hakim olamadım. Siyah ateşli gözlerine bakarak, ''Affedersiniz ama isminiz nedir?'' diye sordum. ''İsmim Şehsuvar.'' diye yanıtladı. ''Şehsuvar mı?'' diye mırıldandım. ''Ne demek?'' ''Süvari komutanı.'' diyerek gülümsedi ve kusursuz bembeyaz dişleri göründü. Merakla, ''Ama siz kimsiniz, ne iş yaparsınız?'' diye sordum. ''Elektrik mühendisi ve müteahhitim. Anadolu köylerine elektrik götürüyorum.'' Köylüler ilk kez yanan ampulleri gördükleri zaman herhalde kendinizi sihirbaz gibi hissediyorsunuzdur. Elbette, o an insana büyük mutluluk veriyor. Nasıl el çırpıp sevindiklerini görmelisiniz, dedi. Şehsuvar'ın Erenköy'deki evinin önünden denize girip uzun uzun yüzdük. Mehtaplı terasta içkiler içtikten sonra Şehsuvar beni sabaha karşı eve getirdiğinde babamı beni bekler buldum. Öyle kızmıştı ki sanki ilk partisinden evine geç dönen küçük bir kızmışım gibi beni azarladı. O yaz babamdan gizli Şehsuvar'la birkaç kez daha buluştum. Fatma bu gizli buluşmalarımızı destekliyordu. Çünkü Şehsuvar'a aşık olup onunla evlenirsem İstanbul'a yerleşirim, babam da mutlu olur diye düşünüyordu. Ancak böylelikle Vesi ve Amerika'yı bırakıp Türkiye'ye gelirdim.